Öncelikle tabii nazik daveti için Sosyal Bilimler Org'a teşekkür ediyorum. Yani bugün geldiğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum bu yağmurlu Ankara gününde. Ben aslında bugün, yani Taylan'ın da bahsettiği üzere Prens Machiavelli'nin Muazzam Muamması kitabımdan yola çıkarak biraz Prens'in çok bilinen ve üzerine epeyce de tartışma yaratmış bir ifadesi üzerine. Somut gerçekliğin peşinde bazen zaman zaman şeylerin kendisine gitmek diye de çevriliyor. Bazı çevirilerde biliyorsunuz Prens'in çok fazla çevirisi var. Ama ben Kemal Atakay'ın çevirisini esas alarak somut gerçekliğin peşinde ifadesiyle kullanarak devam edeceğim konuşma boyunca. Bu ifadenin Prens'in en önemli ifadelerinden birisi olduğunu söylüyoruz ama niye en önemli ifadelerinden birisi ya da neden bu kadar çok tartışmaya konu oluyor? Bunu araştırırken aslında biraz Machiavelli'nin siyaset bilimi açısından ve siyaset felsefesi açısından da önemi ne, yeri neresi, biraz bunları da konumlandırmaya, biraz virtü kavramı üzerine konuşmaya çalışacağım. Fortuna'ya çok fazla zamanım kalmayacak belki. Şimdi bu ifadenin aslında geçtiği yeri size belki hatırlıyorsunuzdur ama hatırlamıyorsanız diye bir küçük alıntı yapıp okuyup hani anımsatarak başlamak istiyorum. Şimdi kitabın aslında en önemli bölümlerinden birisi olan 15. bölümde geçiyor bu alıntı ve şöyle diyor Machiavelli: "Şimdi geriye bir prensin uyruklarına ve dostlarına karşı tutum ve davranışlarının nasıl olması gerektiğini görmek kalıyor. Ve birçok kişinin bu konuda yazdığını bildiğimden bir de ben bu konuda yazınca kendini beğenmiş sanılmaktan çekiniyorum. Özellikle de bu konuyu ele alırken başkalarının yönteminden ayrıldığım için. Ama niyetim anlayan kişiye yararlı olacak bir şeyler yazmak olduğundan meselenin zihinde canlandırılmış, imagizione diyor, yani tahayyül edilmiş, halinden çok somut gerçekliğinin, verite effettuale, peşinden gitmek bana çok daha uygun göründü. Birçok kişi kendi adına gerçekte hiç görülmemiş ve hiç bilinmeyen cumhuriyetler ve prenslikler hayal etmiştir. Kişinin nasıl yaşadığı ile nasıl yaşaması gerektiği arasında öyle büyük bir uçurum vardır ki yapılması gereken uğruna yapılanı terk eden kişi çok geçmeden korunmasını değil yıkımını öğrenmiş olur. Çünkü her zaman iyi bir insan olmak isteyen kişi iyi olmayan onca insan arasında kesinlikle yıkıma uğrayacaktır." Bu uzunca görünen pasaj aslında kitabın en temel pasajlarından birisi bana göre ve pek çok tartışmayı içerisinde barındırıyor. Ben bugün 3 katmanı olduğunu iddia edeceğim bu sözün. Ama bunlara cevap vermek için, yani bu 3 katmanı açabilmek için aslında biraz kitabı önce dışarıdan kuşatmam, biraz böyle dönemin tarihsel bağlamını kurmam ve sonra bunun üzerine konuşmam gerekiyor. O yüzden biraz böyle dışarıdan kuşatma şeyinde biraz tarihsel detay vereceğim müsaadenizle. Şimdi Machiavelli aslında 3 Mayıs 1469'da Floransa'da doğuyor ve 7 yaşında Latince öğrendiğini, 11 yaşında cebir öğrendiğini, 12 yaşında Latinceden artık büyük ustaları, yani humanist düşünürleri taklit edebilecek kadar iyi bir Latince bilgisine sahip olduğunu biz babasının günlüğünden ötürü biliyoruz. Bu dönemde aslında bir önemli detay burada. Çok sıkı bir humanist eğitimden geçiyor. Dönemin yani tam anlamıyla bu eğitime sadık bir öğrenci olduğunu söyleyebiliriz. Hayatının bu kısmı ile ilgili bilgimiz çok sınırlı ama Floransa'nın durumu ile ilgili bilgimiz sınırlı değil. Floransa'da epeyce aynı dönemde çok hareketli, hem siyasal hem kültürel anlamda çok hareketli bir dönem olduğundan bahsetmemiz lazım. Çünkü resim, heykel, mimari gibi, yani Rönesans'ın en temel alanlarında büyük bir dönüşüm, büyük bir atılım yaşanırken aslında Floransa siyasal açıdan belki de hayatının en karanlık günlerini yaşıyor. Çünkü yüzyılın başından başlayıp 1454'e gelene kadar neredeyse Floransa'nın savaşsız geçirdiği bir günü bile yok. Yani sürekli olarak ağır bir savaş durumu var. İşte paralı askerler, kondittiyorilere sürekli para bulmak, kaynak bulmak zorunda kalan prensler, krallar var. Bunların durumu çok belirleyici. Burada önemli bir detay, belki o dönemki İtalya'nın dağınık görüntüsü açısından ifade etmek gereken, Roma ve Floransa istisnalarını saymazsanız aslında hemen hemen her yer prenslikle yönetiliyor. Sadece Roma ve Floransa'da çok güçlü cumhuriyetçi eğilimler var ve bu güçlü cumhuriyetçi eğilimler bir prenslik olan, bir cumhuriyete geri dönen siyasal rejimlerin o gidiş gelişleri, gelgitleri arasında kendi özgürlük ve yurttaş fikirlerini hümanist eğitimin temel kodları bakımından sürdürmeye çalışıyor. Bugün bildiğimiz anlamıyla Machiavelli aslında tam anlamıyla 29 yaşında, yani 1498'de doğuyor 29 yaşındayken doğuyor dememin sebebi şu, çünkü ilk resmi devlet görevine bu yaştayken atanıyor. Fakat bunu anlamak için aslında 4 yıl önceye dönmek ve bir, yani 1494'e dönüp bir inişi bir de çıkışı, yani bir yükselişi bir de düşüşü anlamamız lazım. Onun sebebi de şu, 1494 Floransa tarihi açısından çok önemli bir tarih, çok kırılma niteliğinde bir tarih. Hatta Machiavelli'nin arkadaşı olan, bir bürokrat olarak da çalışmış olan Guicciardini olması lazım isminin. Guicciardini yazdığı Floransa tarihi, 1530'da sanırım yazdığı Floransa tarihinde bu yıl için şey diyor. Kendi prenslerimizin davetiyle gelen Fransız birliklerinin büyük karışıklıklar çıkardığı bir yıldı diyor. Ya aslında Floransa'nın kendi güçsüzlüğüne ve özellikle o dönemde hem Fransa hem İspanya'nın gücüne gönderme yapan satırlar kaleme alıyor. Yani Floransa giderek güçsüzleşen, kendi kaderini paralı askerlerin eline bırakmış bir cumhuriyet haline dönüşmeye başlıyor. 1494'te Savonarola, bir rahip olan, biraz da tırnak içerisinde heretik diyebileceğimiz bir rahip olan ve Machiavelli'nin Prensin 6. kitabında kendisinden silahsız peygamber diye bahsettiği tek kişi olan Savonarola iktidara geliyor. Fakat Savonarola'nın iktidarı çok uzun sürmüyor. Halkın büyük tepkisiyle karşılaşıyor ve sapkınlık gerekçesiyle önce tutuklanıyor. Sonra da idam ediliyor. Hatta sokaklarda işte maketi yakılıyor filan. Ve Machiavelli için bu bir dönüm noktası oluyor. Yani çünkü Savonarola hükümetinden boşalan önemli koltuklardan birine adı sanı hiç duyulmamış ama müthiş bir yazma yeteneği olduğu bilinen Niccolò Machiavelli getiriliyor. Şimdi burada özellikle bu göreve niye değindim ya da bu kadar hani bürokratik bir bilgiyi niye verdim noktasına geleyim. Sebebi şu, biz Machiavelli'nin metinlerinde genellikle Platon, Aristoteles, işte Kikero, Tukitides gibi ya da Petrarca gibi düşünürlerin çok nadiren atıf verildiğini ve hatta bazen hiç atıf verilmediğini görürüz. Bu düşünürlerle ilgili bilgisinin ne olduğuna dair bütün bilgilerimiz aslında babasının günlüğüne dayanıyor. Fakat bu göreve o dönemde atanmak için müthiş bir retorik eğitiminden geçmiş olmanız gerekiyor. Yani iyi bir retorik bilgisi olmadan, yani Platon'u, Aristoteles'i üzerine çalışmış olmadan, bunların üslubunu taklit edecek kapasiteye sahip olmadan bu görevlere getirilmeniz mümkün değil. O yüzden de aslında Machiavelli'nin bunları okuduğunu ve bu bilgilere sahip olduğunu bu göreve getirilmesinden de çıkarabiliyoruz. Burada biraz şimdi 1498'den ileri sıçrayacağım. Aslında burada çok güzel hikayeler var. 1502'de bir Borgia ile, çok böyle ayıla bayıla bahsettiği Borgia ile tanışma hikayesi var ki Imola'ya kadar işte 40 kilometre at sırtında koşarak gittiği ve heyecanla bavullarını hemen kenara bırakıp açmadan huzuruna çıkmak istediği Borgia ile tanışması. Ya da işte 1505'te yurttaş ordusu kurup Pisa'nın fethedilmesiyle ilgili Leonardo da Vinci ile ilk kez tanıştığı hikaye, çok ilginç, böyle tarihsel açıdan güzel çakışmaların olduğu hikayeler. Buraları biraz atlayacağım ve doğrudan 1512'ye geleceğim. Çünkü o çok önemli bir tarih. Çünkü kitabın yazılması için gereken temel tarihsel koşullar bu 1512'de aslında oluşuyor. Sebebi şu, İspanya Kralı 2. Julius kötü hava şartlarının müsaade ettiği ilk fırsatta Floransa'ya doğru birliklerini çıkartıyor. İtalya'yı bütünüyle ele geçirmek planıyla harekete geçiyor ve Fransızların İtalya üzerindeki, bilhassa da Floransa üzerindeki bütün etkisini çok kısa bir sürede kırıyor ve 7 Kasım'da Floransa'yı ele geçiriyor. 7 Kasım 1512'de Floransa'yı ele geçiriyor. 3 gün sonra Machiavelli 10 Kasım'da, yani görevinden azlediliyor. Hemen görevden alınıyor. Fakat bununla kalmıyor. 8 yıllık maaşına denk diyebileceğimiz 1000 florin kadar bir ceza veriliyor Machiavelli'ye. Ve bu cezadan sonra şehri terk etmesi bir yıllığına yasaklanıyor. Meselenin Machiavelli açısından acı olması, hani devlet görevinde geçirdiği 14 yıldan sonra bir anda azledilmesi, Medici'lerin yeniden iktidara gelmesi ve işte çok büyük bir para cezası almasıyla mesele bitmiyor. Machiavelli bir de işkence tezgahına girmek zorunda kalıyor. Çünkü bir komplo iddiası var. Bir komploya karıştığı iddiası var. Bu iddianın bir parçası olarak bununla daha sonra ikinci kez bir kere daha suçlanacak ama ilkinde işkenceye uğruyor sadece. Yanılmıyorsam 22 gün işkence gördükten sonra tarih kavramıyla bu denli haşır neşir olmuş filozofumuzun yüzüne talih gülüyor ve Kardinal Giovanni de Medici tesadüfen Roma'da, yani tesadüfen demek ne kadar uygun tabii tekrar tartışabiliriz ama Papa seçiliyor. Ve Floransa'nın ilk papası olduğu için gene laf çıkartılıyor. Yani Machiavelli'yi işkence tezgahına sokan Medici'ler yine gene lafla onu işkence tezgahından çıkartıyorlar ama bir şartla, bir tür gönüllü sürgün olması şartıyla. Bu gönüllü sürgün 1513'te başlıyor Machiavelli için ve babasından kalma bir eve gidiyor. Floransa'nın hemen dışında San Andrea diye bir yer. Bugün orası hala var, şarap evi olarak, restoran olarak kullanılıyor bu arada. San Andrea'ya bir çiftliğe gidiyor ve burada aslında kitabı yazmaya başlıyor. Yani kitapla ilgili ilk şeyler oluşuyor. Biz bunu Francesco Vettori diye, o zaman Roma Büyükelçisi olması lazım galiba, ya bir arkadaşına yazdığı meşhur bir mektuptan biliyoruz. O mektup çok meşhur olduğu için ben burada yeniden alıntı yapmayacağım ondan ama o mektubu okumanızı çok isterim çünkü çok ilginç bir mektuptur o. Yani biraz fantazmagorik bir mektuptur. Yani işte Machiavelli böyle Dante okumasından bahseder. Hemen arkasından gidip üzüm toplamasından bahseder. Sonra der ki işte yani kol emeği sergilediği kıyafetlerini çıkarıp eve girdiğinde sarayların, işte büyük kralların, büyük siyasetçilerin sarayına çıktığını ve onlarla prenslikler, krallıklar üzerine tartıştığını, yani zihnindeki bir tartışmayı aktarır. Aslında böyle kol emeğinin ve işte zihin emeğinin bir araya gelmesinin ötesinde aynı zamanda burada kurduğu ikilikler daha sonra kitabın ithaf bölümünde kuracağı ikiliklerin de bir habercisi olacaktır. O yüzden bu çok anahtar niteliğinde bir mektup. Bir bakmanızı tavsiye ederim. Sonuçta Machiavelli'nin gönüllü sürgününün meyvesi Prens kitabı olacak. Yani bizim bildiğimiz kadarıyla literatürde bu kitabı Temmuz ya da Ağustos ayı gibi yazmaya başlıyor. Ve Aralık ayında nokta koyuyor. Fakat genellikle siyaset felsefesi ya da siyaset bilimi kitaplarının, tarihi kitaplarının daha doğrusu, atladığı bir nokta var. Machiavelli söylevleri de aynı tarihte yazmaya başlıyor. Şimdi genellikle yaygın eğilim bir prensin kötü Machiavellisi, prenslikleri öven Machiavellisi, bir de söylevlerin iyi Machiavellisi, cumhuriyetleri öven Machiavellisi yaratmaktır. Halbuki aslında bu kitapları aynı anda yazmaya başladığını biz biliyoruz mektuplarından. Yani bunlar arasında böyle bir kesin ayrım yapmanın zaten ben bugün yapılamayacağını da iddia edeceğim. Biraz tuhaf bir durumu var. Burada bir de şu tarihsel son sıkacağım detay sizi. Aslında şu, kitap son derece cumhuriyetçi bir ortamda yazılıyor. Çünkü bu dönemde Machiavelli, San Andrea'da kendisi gibi sürgün bir yığın ciddi bir sayıya ulaşmış cumhuriyetçi aydınla birlikte yaşıyor. Bunlara Orte Oricellari ya da Rucellai Bahçeleri denen bir grup bu. Mesela Machiavelli'nin Prensi 1513'te yazılmış olmasına rağmen 1532'ye kadar basılamamıştır. Ama bu kitabı o dönem Rucellai Bahçeleri çevresindeki herkesin el yazmasını okuduğunu biz Sidney Angdon'un çalışmalarından biliyoruz. Tabii burada önemli bir nokta, öncesindeki gelenekte de prenslere ayna geleneği dediğimiz bizim, yani bir prens nasıl davranmalıdır literatürü aslında 15. yüzyılın hemen başında kent humanistleri diye anılan bir grup tarafından epeyce üretilmiş bir literatür. Yani zaten Machiavelli türü itibariyle çok orijinal bir şey yapmıyor. Yani hatta o bölüm başlıklarını Latince yazması hem humanist eğitiminin bir sonucu hem de tam da kendisinden önceki geleneğe eklenmenin bir sonucu. Mesela 1471'de Bernardo Sacchi olması lazım isminin. Bernardo Sacchi yine Prens adıyla bir metin yazıyor. Yani aynı formülle yazıyor. Yani Latince başlıklar, işte bir prens nasıl davranmalıdır, ahlak kurallarına uyulmalı mıdır, uyulmamalı mıdır gibi, ama tabii Machiavelli'ninkiyle sonuç olarak bir alakası yok. Şunu söylemek için bu kadar uzattım. Ya aslında biz çoğunlukla bunu göz ardı ederiz ama prensin yazıldığı ortam son derece cumhuriyetçi bir atmosfer. Yani Machiavelli'nin tartıştığı, kitabın el yazmalarını tartıştığı, fikirlerini aldığı arkadaşları, hatta daha sonra söylevleri, savaş sanatını, adam otu gibi kitaplarını ithaf ettiği arkadaşları hep bu Rucellai bahçelerinde sürgün edilmiş, komployla suçlanmış cumhuriyetçi aydınlar. Bu yüzden kitabın böyle bir klasik okumasındaki kötülüğün efendisi Machiavelli fikrine aslında bu kadar kolay kapılmamamız gerekiyor galiba. Yani atmosfer, düşünsel atmosfer buna çok müsaade edecek bir atmosfer değil. Zaten benim iddiam da, birazdan bu yorumları da biraz değineceğim. Şu, genellikle dediğim gibi bir prensin kötü Machiavelli'si, işte kötülüğün el kitabını yazmış habis Machiavelli'si ve söylevlerin işte iyi Machiavelli'si diye bir ayrım yapılıyor. Mesela Claude Lefort şey diyor, bunda, bu iki kitap arasında sadece üslup açısından bir fark vardır diyor. Ben ne Lefort gibi böyle olduğunu ya da genel yorumda olduğu gibi aslında iki Machiavelli, iki tarafa da yaranmaya, yani hem İsa'ya hem Musa'ya yaranmaya çalışan bir Machiavelli olduğunu düşünüyorum. Tam aksine, kitabın adında da gönderme yapmaya çalıştığım üzere, bu iki kitabın birbirinden ayrılamaz birer yapboz olduğunu düşünüyorum. Bu kitapları birbirinden okumaya, ayrı okumaya kalkarsak çok yanılacağımızı düşünüyorum. Çünkü kitapta da mesela değinmeye çalıştığım şeylerden birisi buydu. Machiavelli'nin Prens'te tiran diye bahsettiği birinden, özür dilerim, Prens'te prens diye bahsettiği birinden, örneğin Nabis'ten, söylevlerde tiran diye bahsettiğini görüyoruz. Ve aynı dönemde yazdığına göre bu kitapları, bunu sadece ikiyüzlülükle ya da riyakarlıkla ya da prensin bir potansiyel bir iş başvurusu olmasıyla anlamlandırabilir miyiz? Bence karşımızdaki muamma bundan biraz daha büyük bir muamma. Yani sadece bu kadar basit çözülebilecek bir şey değil. Benim iddiam, prensin doğru açıyla tutulduğunda, söylevleri hesaba katan bir açıyla tutulduğunda bambaşka bir şey söylediği. Yani kitabın temel iddiası buydu bugün. Hani burayı söyleyip biraz devam edeceğim. Bununla sınırlı kalmayacağım. Sadece kitapla sınırlı kalmayacağım. Ama genel itibariyle yapmaya çalıştığım işin anlaşılması için bu dışarıdan kuşatmanın son adımı olarak Machiavelli literatüründe genel itibariyle nasıl okunduğunu kitabın, yani Prens'in genel olarak yorumlanma çizgileriyle ilgili küçük bir bilgi vereceğim ve bu bahsi kapatıp somut gerçekliğin peşinde ifadesinin zeminini kurduğuma göre artık oraya geçmeye çalışacağım. Şimdi Machiavelli literatürü genellikle 9 tane temel yorum hattını içeriyor. Tabi bunlar birbiriyle bir miktar, yani buluşan yorumlar, yani hepsi birbirinden ayrı değil ama en temel, en bilinen ve bugün hala literatürün onlar üzerinden farklı kanallara yürüdüğü yorumların sayısı 9. İlk yorum en klasik olan yorum, yani Prens kötülüğün el kitabıdır yorumu. Bu zaten erken dönem, ilk dönem tepkilerden başlayarak kitabın en, hani talihinin en bilindik kısmı burası. Yani Leo Strauss, Harvey Mansfeld işte gibi modern yorumcular kitabı zaten buradan okuyorlar ki benim açımdan hani biraz böyle küçük bir haddini bilmezlik yapayım ama Leo Strauss gibi müthiş bir yorumcunun böyle klişe bir görüşe gelip saplanmasına hala inanamıyorum. Yani müthiş bir kitap yazıyor çünkü Prens üzerine. Todd Son Machiavelli diye, aslında Machiavelli üzerine bir kitap. Ama getirip yani çok klişe bir fikre bütün yorumunu iade ettiği bir nokta var ki gerçekten beni çok şaşırtıyor. Bunun dışında ikinci bir yorum, işte kitabın aslında ezoterik bir kitap olduğu iddiası var. Bunu ortaya ilk atan kişi, kitabı İngilizce'ye ilk çeviren Lawrence Arthur Bird. Çift dilli bir çeviri yapıyor ve sonunda çok uzun bir yorum kısmı var. Orada böyle bir iddiasını var. Daha bilinen yorumlardan birisi, üçüncü yorum. Yani kitabın tamamen bilimsel bir kitap olduğu. Yani Machiavelli'nin aslında tamamen bir kimyacı gibi laboratuvarda önündeki malzemeyi hani kullandı ve bunu bir bilim olarak ortaya koyma, anlattıklarının aslında bir bilim olarak ortaya konduğunu iddia ettiği yorum. Bu zaten Ernst Cassirer'in en meşhur temsilcisi. Ernst Cassirer'in yorumu. Hatta Cassirer şöyle diyor. Zehir ve demir politikası lafından yola çıkarak Strauss'un diyor ki, yani zehir yetenekli bir doktorun elinde insan hayatı kurtarabilir ama bir katilin elinde de can alabilir. Yani aslında o ikircikliliği anlatmak için kullandığı bir şey bu. Başka bir yorum, çok bilinmeyen, Prens'in aslında silahlara çağrıda bulunan milliyetçi bir metin olduğu. Bu tabi kitabın 26. bölümünü temele alan bir yorum. Bu yorumu da ilk yapan kişi Pascal Villari diye birisi. Machiavelli üzerine 3 ciltlik biyografisi olan ve İtalya'da Eğitim Bakanlığı yapmış birisi Villari. John Stuart Mill'le mektuplaştıklarını biliyoruz biz mesela Machiavelli üzerine. 5. yorum, belki de en çok kabul edilmiş, benim de belli açılardan çok yakın olduğum, Benedetta Croce'nin bildiğiniz üzere Prens ahlakla, etikle siyaset arasındaki bağları koparır yorumu. Bunu çok konuşmayacağım. Altıncı yorum, yine çok bilinen Isaiah Berlin'in prensin aslında bir değerler çakışmasını anlattığı iddiası. Yani iddia temelde şu, bir Hristiyan virtüsüne karşı Machiavelli'nin bir pagan virtüsüne geri dönmek istediği iddiası ve bu çatışmanın kitaba temel enerjisini verdiği yorumu. Bunu Isaiah Berlin'in biliyorsunuz Originality of Machiavelli makalesinde iddia ettiği bir şey bu. Yedinci bir yorum, yine çok bilinmeyen ama ilginç bir yerden gelen bir yorum. O da şu, prensin aslında tamamen varoluşsal bir krizin sonucu olduğunu iddia eden Alberto Moravia, meşhur romancı Moravia'nın iddiası bu. Bu da hani literatüre bir romancının, bir siyaset bilimcinin kitabı üzerine yazdığı yorum, literatüre girmiş bir yorum. Sekizincisi daha modern yorumlardan birisi. Yani prensin bir taşlama olduğu, Gerrit Mettingly'nin 1958'de yazdığı bir makaleden yola çıkan bir yorum bu. Benim de kitapta çok faydalandığım Erica Banner'ın da savunduğu, yakın olduğu bir görüş bu. Ve son olarak da Mary Dietz'in 1986'da yazdığı bir makaleyle aslında bütün kitabın bir desiseden ibaret olduğu. Bu kitabı okuyan prensin bunları uygularsa kendi yıkımını göreceğini iddia eden bir yorum. Yani sonuç olarak bu 9 yorumun hepsi farklı açılardan prensin derdini anlamaya çalışan ve yani bu da çok bence başlı başına ilginç bir şey. Beni en başta da yani kitap aslında bir makale yazmak üzere yola çıkıp sonunda bir kitaba dönüşen süreçte beni en çok çarpan şeylerden birisi şuydu. Yani 500 yıllık tarihi olan bir kitabın bu kadar çok birbirinden ayrıksız uçlara savrulabilen yorumlara müsaade etmesi. Yani bu son derece çekici bir şey. Yani bir sosyal bilimcinin nesnesi ancak bu kadar çekici olabilir zaten bence. Bu yorumların hepsi bu somut gerçekliğin peşinde ifadesini farklı açılardan yorumluyor. Ben bugün bunların biraz birleştirerek, biraz dışına çıkarak, biraz hercümer ederek yapbozu işte biraz cumhuriyetçilik fikriyle, söylevlerle buluşturarak aslında bu sözün temelde 3 katmanda anlaşılması gerektiğini ve bu 3 katmanında Machiavelli'nin siyaset felsefesinin özünü oluşturduğunu iddia etmeye çalışacağım. Şimdi buradan anlayabilmek için tabii ki çok temel bir kavramı, yani arete ya da işte İtalyanca çevirisiyle virtü, erdem kavramını anlamamız lazım. Şimdi hepimizin bildiği üzere aslında Platon ve Aristoteles'te erdem, arete kavramı tamamen bir etik dairesi içerisinde anlaşılır ve siyaset konuşmak için etik konuşmanız kaçınılmazdır. Yani etikten bahsetmeden siyaset üzerine konuşamazsınız Platon ve Aristoteles gibi düşünürlerde. Ve bu bağlamda arete kavramı en temel sistemin belki de anahtar kavramıdır. Arete'nin anlamları itibariyle biz onu erdem diye çevirsek de bugün aslında mükemmellik, yatkınlık, üstünlük gibi bir takım anlamları var arete'nin. Yani mesela ayağın aretesi Homeros için koşmaktır. Yani ayağın yatkınlığı, temel becerisi aslında koşmaktır. Mesela Machiavelli'nin bu bakımdan arete'yi, Yunanca arete'yi, İtalyanca virtü'ye çevirirken yaptığı iş hala kafamızı karıştıran ve çok önemli bir iş. Çünkü kavramın bütün etik içerimlerini siliyor temelde. Fakat bunu nasıl yapıyor meselesi önemli. Çünkü virtü prensin en önemli kavramı belki de 70 kez geçiyor metinde. Yani bütün metinlerinde toplam referans sayısı 300-400 falan galiba. Ben kitapta yazmıştım. Yani söylevlerde, savaş sanatında ne kadar geçtiğini de not etmiştim. Ama prenste 70 kez geçen bir kavram ki bu çok yüksek bir sayı. Örneğin yıkım fiili. Yani Machiavelli'nin en korktuğu şey bir devletin yıkımına uğramasıyla ilgili Rovini fiili 49 kez geçiyor. Yani Machiavelli'nin en korktuğu şeyden bile fazla geçen bir kavram aslında bu. Sonuçta yani Machiavelli arete'yi artık adalet, bilgelik, cesaret gibi Platon ve Aristoteles'in çok önemli bulduğu kavramlarla dolaysız bir ilişkiden çıkardığı noktada artık virtüye daha klasik anlamını, biraz böyle Hristiyan teolojisi ve pagan dünyasıyla o çatışan anlamını kazandırması için bir değişiklik yapması lazım. Bir müdahale yapması lazım. Yani biz bir kavramı alıp bir yerden başka bir yere tercüme ederken onu biraz törpülemek zorunda kalırız. Yani dümdüz tercüme edemeyiz bazen. O törpülemeyi çok ilginç bir şekilde yapıyor. Çünkü Machiavelli virtüden aslında bir eyleme esnekliği anlıyor ki Burası çok önemli. Yani çok basit bir şeymiş gibi gözüküyor. Yani bunu riyakarlık, ikiyüzlülük gibi yorumlamak biraz literatürün alışa geldiği bir şey ama öyle değil. Çünkü Machiavelli açısından virtü kötüyü iyiye, iyiyi kötüye dönüştüren sihirsiz bir çubuk. Sihirli değil, tam tersine sihirsiz bir çubuk, çünkü prensin temel niteliği zaten bunu yapabilmek olmalı. Bunu söylediğimizde, ya bu aslında çok dile kolay bir ifade. Kötüyü iyi, iyiyi kötü yapmak. Ama bu arkasında çok barbarca iddia bulunduran bir ifade. Çünkü sizin kötüyü iyiyi, iyiyi kötüye dönüştürebilmeniz demek aslında bunların evrensel sabitlenebilirlik niteliklerini, tarih ötesi niteliklerini ortadan kaldırmanız demek. Yani Althusser zaten tam da bu yüzden Machiavelli'nin bir konjonktür düşünürü olduğunu söylemişti. Machiavelli bize çok canavarca bir şey söylüyor. Ben bunu canavarca ve barbarca lafını Machiavelli için hep olumlu bir anlamda kullanırım. Çok canavarca bir şey söylüyor. Çok barbarca bir şey söylüyor. Diyor ki siyasette bugün iyi olan yarın kötü olabilir. Yarın kötü olan da bugün iyi olabilir. Bu Machiavelli'nin muradı değil, tespiti. Ya bu yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada virtü kavramı ile ilgili çok küçük bir not düşeyim. Şimdi literatürde çok yaygın bir tartışma var. Virtü nasıl çevrilebilir? Tutarlı bir şekilde kitaplarında kullanılmış mıdır? Kullanılmamış mıdır diye epeyce bir tartışma var. İşte virtüyü üçe ayırarak anlayanlar falan var. Çok böyle teknik artık felsefe tarihine dair bir tartışma. Benim en azından kitaptaki iddiam şuydu. Ya virtü, yani benim koymaya çalıştığım isimle bir bulut kavramdır. Ya biz bir buluta baktığımızda onu bir şeye benzetiriz. Ama sınırlarını hiçbir zaman tam olarak bilemeyiz. Biz de virtü, yani Machiavelli'nin prensine virtüye baktığımızda onu ataklığa, cesarete, metanete ya da işte ne diyeyim, bazen sözünü tutmamaya benzetebiliriz. Ama virtünün tam olarak ne olduğunu tespit etmemiz bana mümkün gözükmüyor. Yani Quentin Skinner böyle demiyor mesela. Çok tutarlı bir tanım yapıyor ve diyor ki bu kavramı çok tutarlı kullanmıştır ama ben bunun kavramın doğası gereği çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu noktada virtü kavramı ile ilgili söylemem gereken bir şey daha var bu somut gerçekliğin peşine düşebilmek için. Şimdi bir de bu noktada Hristiyan teolojisi ile ilgili bir şey söylemek lazım. Çünkü Hristiyan teolojisi Platon ve Aristoteles'ten aldığı ve pagan düşüncenin başka bir hatta, başka bir yola sokmak istediği bu kavramı, arete kavramını aslında tamamen başka bir yerden okuyor. Mesela Orta Çağ'daki insan doğasına ilişkin tartışmaları okursanız tuhaf bir şekilde bu kavramın hiç adının anılmadığını görürsünüz. Yani Platon ve Aristoteles'in insan doğasını tartışırken mutlaka kenarda bulundurduğu bu kavram, yani gözünün önünde bulundurduğu bu kavram, Orta Çağ'daki tartışmaların hepsinde ortadan kalkar. Çünkü kavramın, hani demiştim ya, anlamlarından birisi mükemmellik, üstünlük, yetkinlik gibi anlamlara geliyor kavram diye. Çünkü yani kavramın ima ettiği üzere insanın mükemmel olabileceği, çünkü bir tane mükemmel en yetkin varlık olduğu için mükemmel olması mümkün değil Orta Çağ teologlarının elinde. O yüzden kavramın tamamen anlam bağlamını değiştiriyorlar. Erdem'i bugün de bildiğimiz Hristiyan teolojisindeki merhametle mesela özdeşleştiriyorlar. Pagancı atılım ya da cesaret gibi anlamlarını ortadan kaldırıp sebatla, sakinlikle, işte sükunetle ilişkilendiriyorlar. Şimdi işte mesele aslında bütün o kavramın taşıdığı mükemmellik imalarını hasır etme çabası altında organize ediliyor. Bütün tartışma bunun etrafında dönüyor aslında. Şimdi Machiavelli'yi burada ayıran şey, yani mesela niye biz bugün, işte az önce bahsettiğim gibi, ondan 50 yıl önce yazılmış Sacchi'nin prensini tartışmıyoruz da Machiavelli'ninkini tartışıyoruz noktasında önemli olan şey şu. Çünkü Machiavelli'nin hemen önündeki bu kent hümanistleri dediğimiz 14. ve 15. yüzyılın erken Rönesans düşüncesinin hümanistleri, Hristiyan teolojisindeki virtü, arete kavramını gene Hristiyan teolojisi içerisinde kalarak tersine çevirmeye çalışıyorlar. Machiavelli bunu da reddediyor. Düşüncesinin asıl devrimci boyutu bence burada saklı. Ve yani mesela Berlin'in, hani az önce bahsettiğim pagan değerlerine geri dönmeye çalışıyor diye biraz benim katılmadığım bir yorum yapmasının sebebi bu. Yani yine kavramı atılımla, cesaretle ilişkilendirmeye çalışıyor Machiavelli ama bunu hem Hristiyan teolojisine karşı yapıyor hem de kendisinden önceki hümanist geleneğin, eğitimini aldığı o hümanist geleneğin çabalarının tersine yapmaya çalışıyor. Şimdi sonuç olarak, yani aslında nereye gelmek istiyorum? Bu kadar dolaştım, tarihsel detaylarla uğraştım, kusura bakmayın. Çünkü bunları söylemeden bir sonraki adımı atmam, bir sonraki basamağa çıkmam mümkün değildi. Şimdi Machiavelli Hristiyan teolojisinin erdem görüşüne baş kaldırırken aslında Tukidides, Kikero gibi başka düşünürlerin, kendisinden önce Floransa üzerinde etkili olmuş düşünürlerin fikirlerine de baş kaldırıyordu. Çünkü biraz böyle şakayla karışık, hani Hamlet'in meşhur cümlesini söylersek, erdemi böyle algılarsak Floransa'nın başına gelen fenalıkları açıklamaktan mahrum oluruz. Hani o yüzden Hamlet'in cümlesine gönderme yapıyorum. Biraz böyle şakayla karışık Machiavelli durumu görüp şeyi demek istemişti aslında. Floransa hükümetinde çürümüş bir şeyler var. Ve bunu nasıl düzeltebiliriz? Bunun için işte çok güçlü bir prense ihtiyacınız var. Ama bu prensin yapması gereken şey, o kent hümanistlerinin, Platon'un, Aristoteles'in iddia ettiği gibi erdemin, aretenin bu anlamlarıyla uğraşmak değil. Somut gerçekliğin peşine düşmek. Ve bu bağlamda somut gerçekliğin peşine düşmek için yapması gereken ilk şey, erdemin etik anlamlarını terk etmekle kalmayıp aslında çok daha büyük bir girişim olan siyasetin özerkliğini, otonomluğunu anlamak. Yani hani otonom kelimesini biraz etimolojik kökenine giderseniz, auto ve nomos. Nomos yasa, auto kendiliğinden yasasını kendi koyan bir alan olduğunu anlamak. Machiavelli aslında bizim için virtü görüşüyle, yani virtüyü tercüme ederken kendi dünyasında yaptığı iş aslında siyasetin özerk sahasını belirlemekle başlıyor. Önce çiti çekiyor. Bizim somut gerçekliğin peşine düşeceğimiz alanın neresi olduğunu bu şekilde çitleyerek anlatmaya başlıyor. Şimdi buradan işte somut gerçekliğin peşine nasıl düşebiliriz? Çünkü somut gerçekliğin peşinde ifadesi her şeyden önce bir polemik olarak anlaşılmalı. Machiavelli'nin bu bağlamda Platon, Aristoteles, Kikero, işte Petrarca, Dante, hatta bunların erdem anlayışına karşı, bunların erdem anlayışının onlara siyasette açtığı yola karşı bir polemik öncelikle bu. Yani o hayal edilmiş, tahayyül edilmiş prensliklerden vazgeçip biz verite efetuale'nin peşine düşelim dediğinde aslında bir kere siyaset felsefesi tarih açısından çok büyük bir polemiğe, bir polemiğin ateşini yakmış oluyordu, fitilini ateşlemiş oluyordu. Şimdi ikinci boyutu bu sözün bence ifadenin, hani birçok kişi kendi adına gerçekte hiç görülmemiş ve hiç bilinmeyen cumhuriyetler ve prensipler hayal etmiştir derken, ikinci bir boyutu şu: Machiavelli bu ifadeyi dümdüz okuduğunuzda aslında ütopyacı siyaset görüşünün de bir eleştirisini yapıyormuş gibi görünüyor. Ütopyacılığa bir eleştiri yaptığını bir miktar kabul etmek zorundayım ama başka bir şey yapmasının, o sırada yaptığı başka bir şeyin üstünü örtmeyelim. O da şu: Machiavelli belki de ilk kez bu adını saydığım polemiğe girdiği, erdem görüşüyle polemiğe girdiği düşünürlerin aksine ilk kez geleceği fethetmeye çalıştı. Ya bu siyaset felsefesi tarih açısından bir ilk. Çünkü hem kendisinden önceki düşünürler, hani hem işte hümanist, erken dönem hümanist düşünürler, hem de diğer işte saydığım klasik siyaset felsefesi düşünürleri sonsuz bir şimdinin içine hapsolmuşken, Machiavelli ilk kez bir propaganda başlatıp talihi ele geçirmeyi, fortuna'yı, ki onun da iki anlamı var, genellikle tek anlamıyla okunuyor ama iki yere gönderme yapan bir kavram o, fırsat yaratmaya, geleceğe hükmetmeye kalkışan ilk düşünür. Mesela çok ilginç, söylevleri okumayınca bunu anlayamayız yani, çünkü söylevlerde Machiavelli dinsel mezheplere ömür biçiyor. Diyor ki yani bir dinsel mezhebin ortalama ömrü 1666 yılla 3000 yıl arasında değişir diyor. Ya bu müthiş bir cesaret. Yani dine ömür biçmeye kalkışmanın kendisi müthiş bir cesaret. Ama bu aynı zamanda mesela Leo Strauss'un yorumladığı gibi sadece teolojik bir girişim değil. Bu aynı zamanda son derece politik bir girişim. Çünkü somut durumun somut tahlili diyeceğim biraz anakronik bir ifadeyle, şunu gerektiriyor. Yani potansiyel olarak hep gelecekte kurulan bir şimdiyle hemhal olmanız lazım. İşte o yüzden somut gerçekliğin peşinde dediğinizde perspektifiniz sadece şimdiye odak, yani sonsuzmuş gibi görünen şimdiye odaklanamaz. Aynı zamanda o geleceği şekillendirecek bir şimdi olmak mecburiyetinde kalır. Bu arada şöyle, hani niye bunun aynı zamanda politik bir girişim olduğu ile ilgili. Mesela Prens'te çok sevdiği Sezar Borgia'nın babası 6. Alexander için övgü dolu satırlar yazarken Machiavelli şöyle diyor, yani dinsel mezheplerin ve hiziplerin yarattığı çatışmalara son verdi diyor. Yani bu ömür biçme meselesinin son derece, yani Strauss'un iddia ettiği gibi teolojik bir boyutun ötesinde politik bir boyutun olmasının nedenlerinden birisi de bu. Çünkü o hizipçiliğin devleti yıkıma götüreceğini, gücün elde tutma stratejileriyle ilgilendiği için gücün dağılabileceği, parçalanabileceği bütün konumları en baştan ıskartaya çıkarmak istiyor Machiavelli. Şimdi tabii bu basit bir iş değil. Yani geleceği fethetmek böyle söyleyince çok havalı, çok sloganvari ve güzel görünüyor ama bunun için çok karmaşık bir işlem yapması lazım. Yani çünkü hem bu adam yani siyasetin evrensel bir formülü olmadığına inanıyor. İşte hem ideal diye bir şeyden tamamen el çekmiş durumda. Ya o zaman geleceği neye dayanarak fethedeceksiniz? Yani çünkü ideal bir figürünüz olsa Platon ve Machiavelli, Aristoteles gibi pardon, gidersiniz o ideal uğruna, o idealin gelecekteki kurulacağı şekil uğruna bir takım çalışmalar yaparsınız. Hani öngörürsünüz. Ama Machiavelli için böyle bir ideal yok. Böyle bir evrensel yok. Yani o zaman bu geleceği nasıl fethedecek? Şimdi bunun için biraz ben işte bunu kitapta üç vektörlü falan diye anlatmaya çalıştım. Bir şey yapmaya çalıştı. Ama hani şöyle çok kısaca ifade etmeye çalışayım. Yani Machiavelli açısından idealizm saf simyacılıktan farklı bir şey değil. Yani idealizme düşmeden geleceğe el koymaya kalkışıyor ve bunu yapmak için siyasal ufkunu sürekli potansiyel fırsatların göz önünde bulundurulduğu ama hep tekilliği düşünen bir siyaset tarzıyla inşa etmeye çalışıyor. Bu bakımdan böyle küçük bir ara toplam yapmaya çalışayım. Çok hani tarihsel detaylar, sonra bir anda felsefi sahaya sıçradık filan. Şimdi somut gerçekliğin peşinde ifadesinin aslında 3 tane temel boyutu var. Yani bir, bu bir polemik. Yani siyaset felsefesi tarih açısından çok ciddi bir polemiğin işareti. 2, iktidarın nasıl işlediğine dair bir zamansallık tartışması bu aynı zamanda. Yani şimdiye kadar hiç kimsenin yapmadığı bir zamansallık öneren bir tartışma. Ve burada üçüncü bir boyut daha var. Bunu anlamak bence Machiavelli'yi anlamakla ilişkili çok önemli bir noktayı oluşturuyor. Genellikle de biraz es geçilen bir nokta. Ben buna Sheldon Woolley'in dışında pek temas eden birini görmedim desem neredeyse yeridir. Sebebi de şu, bu ifadenin gönderme yaptığı üçüncü boyutu anlamak için başka bir tartışmayı anlamamız lazım. O da şu, biraz böyle tırnak içerisinde Machiavelli'nin felsefe tarihinde yarattığı skandalı anlamamız lazım. Bugün Machiavellizm suçlamalarının altında yatan temel şeyin de ben bu olduğunu düşünüyorum. O da şu, bir şiddet ekonomisi. Ya biz Machiavelli'de çok sert bir şiddet ekonomisiyle karşı karşıyayız ve bunu genellikle görmezden gelmeyi ya da böyle çok basit indirgeyerek hızlıca bu düşünürü Machiavellist sıfatı altında şiddetin ne kadar somut bir şekilde, somut bütün somut gerçekliğiyle ele alındığını göz ardı ediyoruz gibi geliyor bana. Şimdi Machiavelli bu az önce yani konuşmanın başında okuduğum paragrafını hatırlarsanız sonunda bir yıkım korkusundan bahsediyor. Bence Machiavelli'nin yıkım korkusu bizzat yol açtığı yıkımın yanında hiç kalır. Yani hiç sayılır. Çünkü Machiavelli feodal meşruiyetin tamamen altını oyan bir şey yapıyor. Fakat yani kitabın zaten temel tartışmalarından birisi bu aslında. Yani bir prens var, virtüsüyle fortunası öyle bir kavşakta tesadüf ediyor ki hiçbir başka araca gerek duymadan, yani soy, para, ordu, hatta belki buna ihtiyaç duymadan, başka hiçbir şeyin meşruiyetine yaslanmadan prens olmayı başarabilen birisini öneriyor bu adam. Yani bu bakımdan da aslında yaptığı şey bana bu noktada çok önemli görünüyor. Yani ben bunu çok vurgulamaya çalışıyorum. Biraz böyle tabiri caizse Machiavelli kaş yaparken göz çıkarıyor. Ve bunun farkında bile değil muhtemelen. Çünkü feodal meşruiyetin altını oyarken aslında modern meşruiyetin de altına oyuyor. Yani Cemal Bey alakalı bunu çok güzel dile getiriyor. Diyor ki yani skolastik meşruiyet perdesini kaldırırken modern meşruiyet perdesi de dahil tüm perdeleri kaldırır diyor. Gerçekten de bu çok iyi bir yorum bence. Benim de çok katıldığım bir yorum. Çünkü Machiavelli'yi yüzyıllardır lanetleyen şey aslında bu skandal. Bu problem. Machiavelli bize özellikle 20. yüzyılda yaşayan ve hukuku iktidarla hep yan yana düşünen insanlar olarak, modern bireyler olarak hukuk olmadan iktidarı düşünmek gibi tuhaf bir cesaret öneriyor. Yani meşruiyet kavramını rafa kaldırması bizim açımızdan bence bugün çok ilginç bir şey söylüyor. O feodal meşruiyeti rafa kaldırmak istiyordu. Bunu yaparken bütün meşruiyet perdelerini indirdi belki. Ama bugün bu bize ne söyleyebilir? Yani aradığımız kurucu figür, mesela Negri ile Hart'ın Spinoza'da aradığı kurucu güç, kurucu iktidar, acaba bu meşruiyet perdelerini reddettiği için tam da Machiavelli'de olabilir mi? Beni mesela son derece cezbeden bir soru bu. Bunu anlamak için şu şiddet meselesini, şiddet ekonomisi dediğim şeyi biraz. Aslında bu arada şiddet ekonomisi kavramı Sheldon Woolley'nin kavramı. Politics and Vision'da geçen bir kavram. Bunu anlamamız lazım. Biraz buna değinmeye çalışayım. Hani öyle bitirmeye çalışayım. Şimdi Machiavelli'nin düşüncesinde nefret, alçaklık, korku gibi terimlerde somutlaşan iktidarın potansiyel bir şiddeti var ve bunu anlama ya da anlamlandırmada, filtrelendirmede aslında hiçbir mekanizmaya ihtiyaç yok. Çünkü meşruiyeti tamamen soru alanının dışına çıkartıyor. Mesela Dante Germino'nun işaret ettiği üzere Machiavelli hiçbir yerde meşruiyet terimine başvurmaz. O yüzden de hani o meşhur laf var ya, ben bunu işte şeyde de söylemiştim, kültür tarih sohbetleri yayınında da söylemiştim. Hani amaç aracı meşru kılar diye yazmanın, hani o meşhur sosyal medyada çok geçiyor, amaç aracı meşru kılar Machiavelli yazılıyor. Yani gerçekten bunun altına Muratan Mungan yazmak, Mevlana yazmaktan bir farkı yok. Çünkü amaç aracı meşru kılar demeniz için sizin bir meşruiyet anlayışınız olması lazım. Halbuki Machiavelli'de bir hukuk düşüncesi yok. Bir meşruiyet düşüncesi yok. Yani şiddeti kimin kullanması durumunda meşru olacağına dair bir perspektif yok zaten. Ve bu çok benim kitaptaki tabirimle canavarca bir şey. Yani bugün bizim anlayıp somutlu, hani anakronik ifade dedim, hani somut durumun somut tahlili için kullanmamız gereken şeyin ben tam da bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü hakların mübadelesi, yani daha hani liberal demokratik toplumların tartışması açısından bakarsak, hakların mübadelesinden veya aktarımından bahsetmek, bahseden hani sözleşmeci mantık aslında bir tür ekonomik düşünceyi devreye sokuyor. Yani bir mübadele teriminden bahsettiğiniz andan itibaren, ama bunu yaparken başka bir mübadelenin üstünü örtüyor. O da işte şiddet ekonomisi, Woolley'nin kavramıyla. Çünkü haklardan bahsetmek aslında, yani hukuktan bahsetmek aslında şiddeti ehlileştirmek, hatta biraz maskelemek demek. Hukukun sahip olduğu şiddeti, uygulama kapasitesinden olduğu, tekeline aldığı şiddeti göz ardı etmek demek. Şimdi tabii bunu unutmayalım. Ben hani günümüze buradan bir su taşıyabiliriz diye biraz vurgu yapıyorum, ama tabii ki Machiavelli'nin derdi haklar değil, toplumun nasıl adil bir şekilde örgütleneceği filan da değil. Çünkü bir hukuk kuramı da yok. Buna dayanan bir meşruiyet anlayışı da zaten yok. Ama bana kalırsa bu tahmin ettiğimiz ya da ilk aklımıza geldiği gibi bir eksiklik değil. Yani bu bir yokluk değil. Tam aksine bu perspektiften iktidarı ele almanın acaba yeni bir yolunu bulabilir miyiz? Yani yeni bir tartışmanın kapısını burada aralayabilir miyiz? Bence buna bakmamız lazım. Çünkü Machiavelli kendinden önceki hümanist geleneğin bütün entelektüel birikimini karşısına alan yeni bir siyasal teknoloji öneriyor Foucault'un kavramıyla. Ve somut gerçekliğin peşinde ifadesi Bence tam da bu noktada sadece bir klasik siyaset felsefesiyle yapılmış bir polemik ya da yeni bir zamansallık anlayışı olmakla sınırlı değil. Aynı zamanda bu somut gerçekliğe ilişkin tartışmanın nerede ve hangi kavram etrafında temelleneceğine dair de bir iddia. Bugün şiddete dair liberal argümanlarımızı hemen şiddeti bir kertede, bir kalemde, bir nefeste kötüleyen liberal argümanlarımızı terk etmemiz için Machiavelli'nin müthiş bir panzehir olduğunu düşünüyorum. Çünkü somut durum artık saf, çıplak bir şiddet durumu. Yani bununla yüzleşmemiz için Machiavelli önemli bir saha açıyor bana kalırsa. Ve bunu takip etmek için biraz böyle hani kitaptan yola çıkarak anlamak için mesela yine ekonomiye dayanan bir takım terimlere çok dikkatli okumak gerektiğini düşünüyorum. Biz Machiavelli'yi okurken hep işte aktarmaya çalıştığım gibi virtü tutarlı kullanılmış mı? Virtü ne anlama geliyor? Fortuna'nın kaç anlamı var? Fortuna kadın mı demek? İşte bir doğa olayı mı demek? Bunlara çok odaklanıyoruz. Mesela toplumsal cinsiyetlendiriyoruz Fortuna'yı. Mesela bu müthiş yanlış bir yorum bence. Ama bunun ötesinde başka bazı terimler var ki bu şiddet ekonomisine dair önemli ipuçları barındırıyor. Mesela fethetme. Yani fethetme terimi aslında acquisito son derece ekonomik bir terim. Ve dikkat edin bu ekonomik terimler işte Machiavelli ile Marx'la sınırlı değil. Mesela Freud'un terimleri de çoğu aslında yani aktarım, transfer de dahil olmak üzere ekonomiden alınan terimler. Ya burada başka bir ekonomik mantık var. Bu ekonomik mantığın temel unsuru hak değil, hukuk değil, meta değil. Ama başka bir ekonominin işlediğini görüyoruz burada. Bence buna bakmamız lazım. Çünkü virtü kavrayışını etik ve toplumsal yüklerinden arındırıp bir karşılaşma anındaki kapasitelere odaklanan Machiavelli yalnızca ideal siyasal tasarımların ya da bu ideal tasarımlara karşı duran bir verite effettuale'nin peşinden gitmekle ilgilenmiyor. Aynı zamanda fiili yani siyaset dediğimiz sahada fiili kuvvet ekonomisinin nasıl işlediğiyle de ilgileniyor. Ve onu maskeleyen haklar ve meşruiyetleri bir kenara bırakmamızı iddia etmesiyle bence bugünü de anlamak için bir takım veriler, ipuçları sunuyor. Bu bağlamda ben somut gerçekliğin peşinde ifadesini 3 temel düzeye oturtmamız gerektiğini, birincisi dediğim gibi bir polemik, bir tarihsel polemik olarak, ikincisi bir zamansallık anlayışı, iktidarın işleyişiyle ilgili bir zamansallık anlayışı olarak, üçüncüsü de işte tam da bu tartışma bağlamında meşruiyet kavramını yeniden ele almamız için bugünle ilişkili bir düzeyde okumamız gerektiğini ve taahhüt edilmiş, gelecekte vaat edilmiş hani imagizione dediği o prenslikleri bugün başka bir bağlamda yorumlayarak kendi somut gerçekliğimizle hesaplaşmak için, somut gerçekliğimizin içerdiği şiddetle hesaplaşmak için okumamız gerektiğini, bu düzeyde yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Elimden geldiğince bu düzeylerin biraz giriş kapılarına ben işaret etmeye çalıştım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.